Ayrım 5, sayfa 65. Peter Miller o gece geç saatlere kadar okudu. Anlatılan zalimliklerin etkisi altında adeta uyuşmuştu. Sakinleşmek için sık sık ardına yaslanıyor ve derin derin soluk alıyordu. Sonra yine okumasını sürdürüyordu. Gece yarısına doğru bir aralık anıları bıraktı ve kahve pişirdi. Perdeleri kapatmadan önce pencerenin önünde durarak caddeye baktı. Yolun epey aşağısında Cafe Sherry'nin parlak neon ışıkları Stein'dan boyunca ışıl ışıl ediyordu. Ek bir gelir sağlamak için caddeyi dolduran çok sayıdaki kiralık kızlardan biri bir iş adamının koluna girdi. Az aşağıdaki bir pansiyona dalıp gözden kayboldular. Yarım saatlik bir cinsel ilişki için iş adamı 100 marktan olacaktı. Miller perdeleri örttü, kahvesini bitirdi ve yeniden Salomon Tabir'in anılarına döndü. 1943 yılı sonbaharında Berlin'den gelen bir buyrukta yüksek ormanda gömülü on binlerce cesedin çıkarılması ve ya yakılmak suretiyle ya da sönmemiş kireçle tamamen ortadan kaldırılması istendi. Tam kışa girerken ve yerlerin buz tutmak üzere olduğu bir sırada söylemesi kadar yapılması kolay bir iş değildi bu. Roşman günlerce sinirleri tepesine çıkmış halde dolaştı. Fakat buyruğun yerine getirilmesi için yönetimle ilgili ayrıntılar onu yeterince bizden uzak tuttu. Yeni kurulan iş müfrezeleri kazma ve küreklerle günlerce tepedeki ormana taşındılar ve yine günlerce ormanın üstünden kara duman sütunları yükseldi. Yakıt olarak ormanın çamlarını kullanıyorlar fakat iyice bozulmuş cesetler hiç de kolay yanmıyor, iş de ağır gidiyordu. Sonunda işi sönmemiş kireçe döktüler. Her ölü tabakasını sönmemiş kireçle örttüler ve 1944 ilk yazında toprak yumuşayınca yeniden hendeklere doldurdular. Dipnot: sönmemiş kireç cesetleri yakıyor fakat kemikleri yok edemiyordu. Daha sonra Ruslar bu 80 bin iskeleti ortaya çıkardılar. Yazarın notu. Bu işleri yapan güruh gettodan değildi. Öbür insanlardan tamamıyla tecrit edilmişlerdi. Onlar da Yahudiydi ama çevredeki kampların en kötülerinden biri olan Salaspils'te tutukluydular. Birçoklarının yamyamlığa başvurmalarına rağmen hepsi açlıktan ölünceye kadar yiyecek hiçbir şey verilmemek suretiyle yine burada imha edildiler. 1944 ilk yazında bu çalışmalar aşağı yukarı sona erdiği zaman gettoda tasfiye edildi. 30 bin kişinin büyük çoğunluğu kaderine bu son kurbanları da bağrına basmak yazılı olan çam ormanına doğru yola çıktı. Getto ateşe verilip külleri de buldozerle ezildikten sonra 5 bin kişiyi bulan bizler Kaiserwald kampına transfer edildik. Bir zamanlar yüzlerce dönümü kaplamış olan bu yerlerde ezilmiş küllerden başka hiçbir şey kalmadı. Dipnot: Rusların 1944 saldırısı savaşı öylesine batıya doğru sürükledi ki Sovyet birlikleri Baltık devletlerinin güneyine girdiler ve buradan da Baltık denizine çıkarak tüm Ostland'ın Rah ile bağlantısını kestiler. Bu durum Hitler ile generaller arasında büyük bir patırtının kopmasına sebep oldu. Generaller gelmekte olan tehlikeyi görmüşler ve Ostland'daki 45 tümenin geri çekilmesi için Hitler'e ricada bulunmuşlardı. Hitler ya ölüm ya zafer olan o papağan aykırışını tekrar ederek bu isteği reddetmişti. Böyle yapmakla da çember içinde kalan bu 500 bin askere tek sağladığı şey ölüm oldu. İkmal yolu kesilen tümenler belirli bir sonucu geciktirmek için yavaş yavaş eriyen cephaneleri ile sonuna kadar savaştılar. Sonunda da teslim oldular. Tutsak edilen ve 1944-1945 kışında Rusya'ya gönderilen bu kuvvetlerin büyük çoğunluğundan pek azı ve ancak 10 yıl sonra Almanya'ya dönebildi. Yazarın notu. Tauber'in anılarının bundan sonraki 20 sayfası Kaiserwald toplama kampında açlık, hastalık, fazla çalışma ve kamp muhafızlarının zulmüne karşı verilen yaşama mücadelesini anlatıyordu. Bunların arasında SS yüzbaşısı Eduard Roschmann'dan hiç söz edilmiyordu. Ama kendisinin Riga'da olduğu muhakkaktı. Tauber SS'lerin Ekim 1944 başlarında intikam hırsı ile dolu Rusların eline düşmek düşüncesi yüzünden nasıl korkuya kapıldıklarını ve batıdaki Reich'a bir geçiş vizesi gibi kullanmak üzere hayatta kalan son bir avuç tutukluyu da yanlarına alarak nasıl Riga'dan deniz yoluyla umutsuzca bir kaçışa hazırlandıklarını anlatıyordu. Aşağı yukarı 4000 sağlam insan 11 Ekim günü öğleden sonra yürüyüş kolu halinde Riga şehrine geldik ve doğru Rıhtım'a gittik. Sanki ufukta gök gürlüyormuş gibi uzaktan kulaklarımıza garip gürültüler geliyordu. Daha önce hiç top mermisi ve bomba sesi duymadığımız için bu gürültüler bizi şaşırttı. Açlık ve soğuktan donmuş olan beyinlerimize bu gürültülerin Riga varoşlarına düşen Rus toplarının mermileri olabileceği takıldı. Rıhtım SS subayları ve ilgilileriyle doluydu. O zamana kadar böylesine çok SS'i aynı zamanda ve bir arada görmemiştim. Sayıları bizden fazla olmalıydı. Depolardan birinin önüne sıra sıra dizildik. Çoğumuzun ilk aklına gelen makineli tüfek ateşiyle burada öldürüleceğimiz oldu. Ama düşünüldüğü gibi çıkmadı. Muhakkak ki SS'ler bizi Riga'dan geçmiş olan yüzlerce binlerce Yahudi'den geri kalanları Rayha dönüş yolunda Rus ilerleyişinden kurtulmak için bir koz olarak kullanacaklardı. Yolculuğun yapılacağı araç 6. iskeledeki çevrilmiş toprakların dışında kalan son şilepti. Biz orada dururken rıhtım boyunca sıralanmış depolardan ikisinde sedyeler üstünde yatan Alman ordusundan yüzlerce yaralının bir kısmının vapura taşınmasına başlandı. Yüzbaşı Roşman olduğumuz yere geldiği zaman karanlık inmek üzereydi. Yapılmakta olan işlemi görünce hemen durdu. Vapura taşınmakta olanların Alman ordusu yaralıları olduklarını fark edince sedyeleri taşıyan askerlere durun diye bağırdı. Rıhtım boyunca hızlı hızlı bunlara doğru yürüdü ve erlerden birini tokatladı. Sonra bizim olduğumuz yana dönerek gürledi. ''Hey siz döküntüler, gemiye çıkıp indirin şu adamları. İndirin hepsini, bu gemi bizim.'' Bizimle birlikte oraya gelmiş olan SS'lerin tabanca namlularının dürtüklemeleriyle iskele tahtasına doğru yürümeye başladık. O zamana kadar geride durmuş yüklemeyi seyreden yüzlerce SS subayı, eri ve ne NCO'su öne doğru atıldılar ve tutukluların peşinden gemiye çıktılar. Güverteye varınca sedyeleri kaldırıp geriye rıhtıma taşımaya başladık. Daha doğrusu tam taşımak üzereyken başka bir haykırış bizi duydurdu. Haykırışı duyduğum zaman ben iskele tahtasının başına gelmiştim ve gemiye çıkmak üzereydim. Ne olduğunu anlamak için haykırışın geldiği yöne baktım. Rıhtım boyunca koşa koşa gelen bir yüzbaşı iskele tahtasının başında durdu. Vapurdan indirecekleri sedyeleri taşıyan adamlara ''Yaralıların vapurdan çıkarılmasını kim emretti?'' diye bağırdı. Roşman arkadan ona yaklaştı ve ''Ben emrettim'' dedi. ''Bu vapur bizim.'' Yüzbaşı hırsla ona döndü. Elini cebine sokarak bir kağıt çıkardı. ''Bu gemi ordu yaralılarını almak için gönderildi'' dedi. ''Ordu yaralılarını alacak yalnız.'' Bunun üzerine sıhhi yerlerine dönerek görevlerini sürdürmelerini emretti. Roşman'a baktım. Hırstan olduğunu sandığım bir titreme ile titriyordu. Sonra korktuğunu gördüm. Ruslarla karşı karşıya bırakılmaktan korkmuştu. Ruslar bizim gibi değil, silahlıydılar. Sıhhi yerlerine bağırmaya başladı. ''Bırakın onları, ben bu gemiye Rahi adına el koydum.'' Sıhhi yerleri onu duymazlıktan gelerek kumandanlarının buyruğuna boyun eğdiler. Yüzbaşı iki adım ötemde olduğu için yüzüne dikkat ettim. Bitkinlikten bembeyaz olmuş, gözlerinin altı morarmıştı. Burnunun yanlarında derin çizgiler vardı. Yüzü birkaç haftalık bir sakalla kaplıydı. Yükleme işleminin yeniden başladığını görünce Roşman'ın yanından geçip sıhhi yerlerinin olduğu yere gitmek üzereydi ki rıhtımın karı içindeki kalabalık erler arasından bir sesin Hamburg şivesiyle ''Sağ ol yüzbaşım, aklı başına gelsin domuzun'' diye bağırdığını duydum. Yüzbaşı Roşman'ın hemen yanında olduğu için SS subayı onun kolunu yakalayıp çekti ve eldivenli yüzüyle yüzüne bir tokat indirdi. Onun binlerce kişiyi tokatladığını görmüştüm. Fakat hiçbirinde sonuç böyle olmamıştı. Yüzbaşı başını salladı, yumruğunu sıktı. Sıkılı bir sağ yumruk bir varyoz gibi Roşman'ın çenesini buldu. Roşman havalandı ve ağzının kenarında beliren birkaç damla kanla sırt üstü karların içine düştü. Yüzbaşı sıhhi yerlerinin yanına doğru yürüdü. Roşman hemen davranıp meşin kılıfından SS subaylarına ait lügerini çekti. Dikkatle nişan aldı ve yüzbaşının omuzları arasına ateşledi. Tabancanın patlamasıyla her şey bir anda durdu. Yüzbaşı sendeledi, geri döndü. Roşman bir daha ateş etti. Mermi bu kez yüzbaşının boğazına saplandı. Yüzbaşı geriye doğru büküldü. Rıhtıma düşmeden önce de ölmüştü. Mermi boğazına saplandığı zaman boynundaki bir şey havalanmıştı. Cesedi denize atmam emredildiği zaman yüzbaşının boynundan havalanıp yere düşen bu şeyin yanından geçerken dikkat ettim. Kordelalı bir madalyaydı. Yüzbaşının adını bilmiyordum. Fakat boynundan düşen madalya meşe yaprağı döşenmiş bir kahramanlık nişanıydı. Miller anıların bu sayfasını gittikçe artan bir şaşkınlıkla okudu. Önce inanmadı, kuşkulandı. Yeniden inanır gibi oldu. Sonra büyük bir hırs duydu. Kuşkularını tamamıyla yok etmek için aynı sayfayı tekrar tekrar okudu. Sonra anıları okumaya devam etti. Bu olaydan sonra Alman ordusu yaralılarını boşaltmaya başlamamız emredildi ve onları rıhtım boyundaki karların üstüne bırakmamız söylendi. Genç bir askerin iskele tahtasından inmesine yardım ettim. Gözleri kör olmuştu. Yarı çıldırmış gibiydi ve anısını sayıklıyordu. 18 yaşından fazla olduğunu sanmıyorum. Sonunda bütün yaralılar indirildi ve tutukluların gemiye binmeleri emredildi. Hepimiz yerimizden kımıldayamayacak biçimde birbirimize kenetlenerek ön ve arka ambarlara doldurulduk. Sonra ambar kapakları vuruldu ve SS'ler gemiye binmeye başladı. Gemi kaptanı devriye gezen Rus Stormovikleri tarafından görülüp bombalanmak ihtimalini önlemek için gün ışımadan Letonya körfezinden uzaklaşmayı iyice aklına koymuş olmalı ki gece yarısından az önce yola çıktık. Alman hatlarının epey gerisindeki Danzig'e ulaşmamız 3 gün sürdü. Güvertelerin altındaki sallanan, çalkalanan bir cehennemde aç susuz ve 4000 tutukludan 1/4'ünün öldüğü 3 gün. Kusmak için yiyecek bir şey yoktu. Böyle olmakla birlikte herkes deniz tutmasından kuru kuru öğürüyordu. Birçokları bitkinlikten ve kusmaktan öldüler. Bazıları da açlıktan ya da soğuktan, daha başkaları havasızlıktan, daha başkaları da sadece yaşama gücünü yitirdikleri için sırt üstü yatarak kendilerini ölüme teslim ettiler. Bu sırada gemi yeniden kıyıya yanaştı. Ambar kapakları açıldı, iğrenç bir koku içindeki ambarlara kış havasının dondurucu soğuğu doldu. Danzig'de rıhtıma boşaltıldığımız zaman Riga'da bize bindirilenlerin sayısının tutması için canlılar boyunca ölüler de yatırıldı. SS'ler sayı konusunda her zaman çok dikkatliydiler. Sonradan öğrendiğimize göre Riga 14 Ekim günü biz daha denizdeyken Rusların eline geçmişti. Taber'in acıyla dolu Odisseyası sonuna yaklaşıyordu. Bu yolculuktan hayatta kalan tutuklular Danzig'den Birmavne ile Danzig dışındaki Stutthof kampına götürülmüşlerdi. Taber 1945 yılının ilk haftalarına kadar her gün gündüzleri Burggrabe'nin denizaltı tezgahlarında çalışmış, geceleri de kampta kalmıştı. Binlerce dişi de gıdasızlıktan Stutthof'taki kampta ölmüştü. Taber bunların hepsinin ölümünü görmüş fakat kendisi nasılsa hayatta kalabilmişti. İleri yürüyüşlerini sürdüren Ruslar Ocak 1945'te Danzig'e yaklaşınca Stutthof kampının hayatta kalan tutukluları kara kış içindeki ünlü ölüm yürüyüşüyle batıya Berlin'e doğru yola çıkarılmışlardı. Batılıların eline düşüldüğü zaman SS muhafızları tarafından can güvenlikleri için bir koz olarak kullanılmak istenen bu hayalet kolları Doğu Almanya boyunca batıya doğru güdüldüler. Yol boyunca da kar ve dondan sinekler gibi can verdiler. Taver bundan da kurtuldu. Yürüyüş kolunun artıkları sonunda Batı Berlin'deki Magdeburg'a ulaştılar. SS'ler burada onların peşini bırakarak kendi başlarını kurtarma derdine düştüler. Tauber'in grubu şaşkın ve çaresiz adamlardan meydana gelen bölge muhafızların yönetiminde olmak üzere Magdeburg hapishanesine yerleştirildiler. Tutuklularını beslemek yeteneğinden yoksun olan ve ileri yürüyüşlerini sürdüren müttefikler tutukluları buldukları zaman kendilerine ne der diye ödleri kopan muhafızlar bunların içinde en uygun gördüklerine çevrede ne bulabilirlerse aşırmak üzere dışarı çıkma izni vermişlerdi. Edward Rochman'ı son kez Danzig rıhtımında sayıldığımız zaman görmüştüm. Soğuğa karşı sıkıca giyinmiş olarak bir otomobile biniyordu. Bunun onu son görüşüm olacağını sanmıştım. Ama kaderde onu bir kez daha görmek varmış. Bu da 3 Nisan 1945'te oldu. O gün şehrin doğusundaki bir kasaba olan Gardelegen'e doğru gitmiş ve yanımdaki 3 tutukluyla birlikte küçük bir torba dolusu patates toplamıştım. Yanımızdaki ganimetle yorgun argın dönüyordu ki ardımızdan batıya doğru gitmekte olan bir otomobil geldi. Yol üstündeki bir atlı arabaya yol vermek için durdukları zaman içindekilere bir göz attım. Bunlar batıya doğru kaçmakta olan 4 SS subayıydılar. Şoförün yanında oturmuş sırtına bir ordu onbaşısının ceketini geçirmekte olanı Edward Rochman'dı. Soğuk bahar rüzgarından korunmak üzere başıma eski bir patates çuvalından kesilmiş bir kukuleta geçirmiş olduğum için o beni tanımadı. Ama ben onu tanımıştım. Kuşkusuz tanımıştım. Otomobil batıya doğru yol alırken 4'ü de üniformalarını değiştiriyorlardı muhakkak. Epeyce uzaklaştıkları sırada otomobilin bir penceresinden bir elbise fırladı dışarı. Birkaç dakika sonra elbisenin atıldığı yere vardığımız zaman durup inceledik. Yakasında yüzbaşı rütbesindeki bir Waffen SS'inin çifte şimşek işaretleri olan bir SS subayı ceketiydi bu. SS'in Rochman'ı yok olmuştu. Bu olaydan 24 gün sonra kurtuluş geldi. Dışarıda tam bir anarşi hüküm sürdüğü için sokaklarda dolaşmak tehlikesini göze almaktansa hapishanede aç oturmayı yeğe tutuyorduk. 27 Nisan sabahı şehir tam bir sessizliğe büründü. Öğleye doğru avluda yaşlı muhafızlardan birisiyle konuşuyor, korku içinde olan adamın bir saate yakın bir süreden beri kendisinin ve arkadaşlarının Adolf Hitler ile, dolayısıyla da Yahudilerin öldürülmesiyle hiçbir ilişkileri olmadığı hakkındaki sözlerini dinliyordum. Kilitli dış kapıların önünde duran bir araba sesi duydum. Kapı yumruklandı. Yaşlı muhafız açmaya gitti. Elinde tabancayla o güne kadar hiç görmediğim bir savaş üniforması içinde bir asker içeri girdi. Gelenin subay olması gerekiyordu. Çünkü peşinde kafasına yassı yuvarlak bir miğfer geçirmiş olan bir er vardı. Hapishanenin avlusuna bakarak bir süre konuşmadan durdular. Avlunun bir köşesinde son iki hafta içinde ölmüş, fakat hiç kimse kendisinde onları gömmek gücünü bulamadığı için oraya yığıp bırakılmış 50 kadar ceset vardı. Ötekiler cerahatlenmiş ve kokuşan yaraları içinde bir parça güneşlenebilmek için yarı ölü halde duvar diplerine uzanmışlardı. İki adam önce birbirlerine, sonra da 70 yaşındaki muhafıza baktılar. Şaşkın şaşkın baktı o da onlara. Sonra Birinci Dünya Savaşı'nda öğrenmiş olması muhtemel bir şey söyledi. ''Merhaba Tommy'' dedi. Subay ona baktı, bir daha avluya baktı, sonra İngilizce olarak ''Allah'ın belası domuz seni'' dedi. Birden ağlamaya başladım. Hamburg'a nasıl gelebildim pek bilmiyorum, fakat geldim. Herhalde geçmişten neler kaldığını görmek istemiş olacağım. Doğup büyüdüğüm sokaklar, çalıştığım büro, oturduğum daire, her şey müttefik hava saldırılarının meydana getirdiği büyük ateş fırtınası içinde kaybolup gitmişti. İngilizler beni Magdeburg'da hastaneye yatırmışlardı. Fakat bir süre sonra kendi isteğimle hastaneden çıkarak rastladığım araçlara parasız binmek suretiyle doğduğum şehre gittim. Fakat oraya gidip de hiçbir şeyin ayakta kalmadığını görünce büsbütün yıkıldım. Bergen-Belsen denen bir yerden gelmiş olanlarla birlikte bir yıl hastanede bakım gördüm. Bir yılda aynı hastanede benden daha kötü durumda olanlara hasta bakıcılık yaptım. Hastaneden çıkınca da son günlerimi geçirmek üzere doğum yerim Hamburg'da bir ota aramaya gittim. Anılar yeni yazıldığı belli olan ve son sözü teşkil eden temiz beyaz iki kağıtla son buluyordu. 1947'den beri Altona'daki bu küçük odada yaşadım. Hasan Riga'da benim ve arkadaşlarımın başından geçenlerin öyküsünü yazmaya başladım. Fakat bu öyküyü bitirmeden çok önce benden daha bilgili ve yapılanlara benden daha iyi tanıklık edebilecek durumda olan daha başkalarının da hayatta kaldığını anladım. Mahvedilen insanları anlatmak için yüzlerce kitap yayınlandı. Bir de benim yazdıklarımla kim ilgilenecekti? Okutmak için kimseye götürmedim yazdıklarımı. Başkalarının bunu çok daha iyi bir biçimde ele aldıklarını görünce delilleri yazabilmek için hayatta kalmak uğruna verdiğim mücadelenin boşuna zaman harcayıp güç yitirmekten başka bir şey yaramamış olduğunu gördüm. Riga'da Esther'le birlikte ölmüş olmayı ne kadar istiyorum şimdi. Son arzum olan Edward Rochman'ı yargıç huzurunda görmek ve bizlere yaptığı zulüm hakkında mahkemeye belgeler göstermek bile hiçbir zaman yerine getirilemeyecek. Bunu biliyorum artık. Bazen sokaklarda dolaşıyor ve buradaki eski günleri hatırlıyorum. O günler de geri gelmeyecek artık. Çocuklar benimle alay ediyorlar. Kendileriyle konuşmak istediğim zaman benden kaçıyorlar. Bir keresinde benden kaçmayan küçük bir kız çocuğu ile konuşuyordum. Bağırarak annesi geldi ve çocuğu çekip götürdü. Bu yüzden başkalarıyla pek konuşmuyorum. Bir gün bir kadın beni görmeye geldi. Tazminat bürosundan geldiğini ve tazminata hak kazanmış olduğumu söyledi. Tazminat istemediğimi söyledim. Cevabıma şaşırarak yapılanların karşılığını almanın hakkım olduğunda diretti. Ben de almamakta direndim. Başka birisini gönderdiler. Gene istemedim. İkinci kez gelen tazminat kabul etmemenin usule aykırı olduğunu söyledi. Bunun kendileri için pek rahatsız edici bir durum olduğunu anladım. Onlardan yalnız benim için biçileni alıyorum. İngilizlerin hastanesindeyken doktorlardan biri çok yakında bağımsızlığa kavuşacak olan İsrail'e neden göç etmediğimi sordu. Ona nasıl açıklayabilirdim durumu? Karım Esther'e yaptıklarımdan sonra kutsal topraklara hiçbir zaman ayak basmayacağımı ona söyleyemezdim ki. İsrail'i sık sık düşünüyorum ve nasıl bir yer olduğunu hayal ediyorum. Ama ben oraya gitmeye layık değilim. Ben hiçbir zaman görmeyeceğim Ama eğer bir gün bu satırlar İsrail'de okunursa, dilerim birisi benim için Kaddiş desin, ne olur. Dipnot, Kaddiş ölülerin ardından okunan ve Tanrı'dan onlar için rahmet dileyen dua. Salomon Tauber, Altona, Hamburg, 21 Kasım 1963. Peter Miller anıları bitirdikten sonra koltuğuna yaslandı ve gözleri tavanda olduğu halde sigara içerek uzun süre öylece kaldı. Sabahın beşinden biraz önce daire kapısının açıldığını ve Ziggy'nin işten döndüğünü duydu. Onun hala yatmamış olduğunu gören Ziggy şaşırdı. ''Neden uyumadın bu saate kadar?'' diye sordu. ''Miller, okuyordum.'' dedi. Daha sonra yeni başlayan günün ilk ışıkları Sen Mihailis'in kulesini aydınlatırken, Ziggy yeni okşanmış genç bir kadının mutluluğu ve uyuşukluğu içinde, Miller'de dalgın ve kafası çok meşgul bir halde gözlerini tavana dikmiş yan yana yatakta yatıyorlardı. Ziggy bir süre sonra ''Ne düşünüyorsun?'' diye sordu. ''Hiç, sadece düşünüyorum.'' ''Düşündüğün belli, anlıyorum ama nedir düşündüğün?'' ''Hazırlayacağım yeni yazıyı.'' Ziggy yan dönüp ona baktı. ''Konusu ne olacak?'' Miller uzanıp sigarasını söndürdü. ''Bir adamın peşine düşeceğim.''